Ayrım 16.
Bir gün dağların ulusu Büyük Taşbaş, bunun dedesinin dedesinin dedesi, ilk Mehmetlerden birisi daha yukarı gidiyormuş. Bir de ne görsün, boğazına kadar taşa kesmiş bir adam. Alt yanı taş, üst yanı konuşan, ağlayan, gülen bir baş. Büyük kara gözleri var. Perçemi alnına düşmüş, alnı azıcık terli. Bir bahar patlamış ki dağda da bu sırada, bahar derim sana. Dağlar, çiçekler, ağaçlar ninileniyor. Ulu Taşbaş, alt yanı, elleri ayakları, gövdesi taşa kesmiş delikanlıya yaklaşıyor. Nedir senin bu halin diye soruyor. O da başına geleni anlatıyor. Diyor ki, bir büyücü sevdiğime aşık oldu. Beni bu hale getirip sevdiğimi elimden aldı. Sen ki bu dağların ermişi Ulu Mehmet Efendimizsin. Bul bakalım derdime bir derman. Ulu Mehmet bulurum diyor. Elini görünmezlere uzatıp cennetten bir nar çubuğu koparıyor. Toprağa kapanıyor, akşama kadar dua ediyor. Dua bittikten sonra nar çubuğuyla 3 kere taş bedene vuruyor. Birden gövde çözülüyor, insan bedeni oluyor, et oluyor. Ulu Mehmet Efendimiz sevincinden deli oluyor. Sonra bir de bakıyor ki adamın başı taş olmuş. Kanlı canlı bir gövdeye taştan bir baş. Ulan daha kötü ettik diyor Ulu Mehmet Efendimiz. Toprağa kapanıp sabaha kadar dua ediyor. Sabah yelleri eserken bir de bakıyor ki hiçbir şey olmamış. Karşısındaki taş kafa olduğu gibi durup durur. Ulu Mehmet Efendimiz kızıyor. Diyor ki bu adamın başı taş olmaktan kurtulsun. Sevdalısına kavuşsun da benim başım taş olsun. Birden başı taş oluyor. Sevdalı delikanlı da taşlıktan kurtulup sevdiğine gidiyor, kavuşuyor. Şimdi diyeceksiniz ki Ulu Mehmet Efendimiz, şimdiki bu Taşbaş Mehmet'in dedesinin dedesi ne yaptı diyeceksiniz. Ağzı açılmaz ki dua etsin, gözü yok ki görsün, aklı yok ki düşünsün, kulağı yok ki işitsin, dağ başında taş olmuş başıyla kala kalmış. Bereket ki bedeni kutsal beden, dağın kurdu kuşu, yılanı akrebi, kaplanı ayısı onun bedenine dokunamaz. Bir bakmışlar ki Ulu Mehmet Efendimizin iki avucunun ortasında 2 katmerli gül açmış. Güller kocaman. Karanlıktan ağır ağır çıkar gibi durulmuş yaprakları açılıyor. İşte bu güller büyüsüdür. Ulu Mehmet Efendimiz bir akıl etse de güllü avuçlarını başına sürse, başı hemen taş olmaktan çıkacak. Aklı yok ki düşünsün. Bu güller benim avucumda neden bitti desin. Tam bu sırada başına, o taşın üstüne gelmiş bir kara kuş konmuş. Gözlerini gagalamaya başlamış. Gagaladıkça da başını sallarmış. Derken sağ elini başına götürmüş. Gülün bir yaprağının ucu başına değmiş. Değdiği yer taşlıktan çıkmış. Kuş gagaladıkça o elini başına değdirirmiş. Sonra 2 eliyle birden başını tutmuş. Baş tümden taş olmaktan kurtulmuş. Ulu Mehmet Efendimiz de oraya düşüp 3 gün 3 gece uyumuş. Köye gelmiş. Başından geçenleri bir bir anlatmış da kimseyi inandıramamış. Köylüden bir yaşlı, Tozo Poyraz, bana bak dedi, çarıksız Murat, Allah'ın bir belası adam, bu Taşbaş oğlunun başından geçmemiştir. Molla Ahmet'in hikayesidir bu. Molla Ahmet dağın tepesinden hiç düze inmezmiş. Bir gün oraya çıkmış, kurda kuşa, cümle dağ yaratığına ermiş olmuş. Bir daha da aşağı inmemiş. Yediğini içtiğini ona kurtlar kuşlar, öteki dağ yaratıkları getirirlermiş. İşte bu onun başından geçmiştir. Sen de uydurukçu oğlu uydurukçu, yalancılar başı. Taşbaş sülalesine yüklüyorsun. Çarıksız Murat, sen bilmezsin, senin aklın ermez. İşte o dağ başında kalan Molla Ahmet değil, Molla Mehmet'tir. Hem de Taşbaş oğullarının birincisidir. Tozo Poyraz, Allah senin belanı versin yalancı dedi. Lafı bol batasıca. Murat, yalancı sensin diye karşılık verdi. Allah senin sülaleyin bin belasını versin. Sonra da köylülere sordu. Ben mi yalancıyım, Tozo mu? Köylüler, sen doğrusun dediler. Hem de oklava gibi. Tozo yanlış biliyor ya da bilerek yalan söylüyor. De ki ona behey akılsız, kafadan gayrı müselleh adam öyleyse, o da da böyle bir iş olmamışsa, bu soya neden Taşbaş demişler? Behey, bire gayrı müsellahların müsellahları. Haydi söyle bakalım de Murat. O Molla Ahmet değil, adıyla sanıyla Taşbaş oğlu Molla Mehmet'tir. Milletin ulu soyunu inkar edince ne geçecek elimize? Hem de bizim Taşbaş oğlunun öz bir atasıdır. Bazı kendini bilmezler, varsın inkar etsinler. Ne geçecek ellerine bakalım? Hem de yüksek bir atasıdır. Bu taş olma işi onun başından geçmedi de, neden bu soya Taşbaş dediler? İnsanda akıl var. Bazı kuş beyinliler düşünmez ki, bizim soyumuza neden Taşbaşlı dememişler? Amenna, biz atamızdan dedemizden bunu böylece duyduk, dediler. Tozo Poyraz baktı ki millet hep çarıksızın dediği yana, Netse neylese, ağzıyla kuş tutsa aksine kimseyi inandıramayacak. Taş olma hikayesi bir iyice tuttu. Bu hikaye hiç olmazsa bir başkasından iki kere duymayan kalmadı. Herkes de iki üç kere fırsat buldukça karşısındakini anlattı. Bu arada birkaç günde Erciyes'teki Evren hikayesi bütün köyü sardı. Çocukların, bebelerin ağzına düştü. Bu hikayeler Taşbaşoğlu'nun kulağına kadar da gitti. Taşbaşoğlu, vallahi billahi soyumdan böyle bir adam çıktığını bilmiyorum. Bence bizim soyda böyle bir adam yok. Benim bildiğim o dağlar ulusu Molla Ahmet'tir. Erciyes Dağı'na çıkan da dedem değil, Lokman Hekim'dir. Bunu da cümle alem bilir dedi. Taşbaşoğlu'nun bu sözlerini duyan köylüler önce çok kızıp salladılar küfürü. Kudurmuş bu köpoğlu, soyuna sopuna kurban olsun o. O adam olsaydı zaten bu köy bu hale gelmezdi dediler. Sonra düşünüp yumuşadılar. Ne diyebilirdi ki fıkara? Benim soyum yeri göğü yaratanın öz bir kardeşi diyemezdi ki. Alçak gönüllü güzelcemiz. İnkar etmekten başka ne gelir fıkaranın elinden? Çok eskiden ama çok eskiden bir taşbaş Lokman varmış. Onun da adı Mehmet'miş ama herkes ona hünerlerinden ötürü Lokman diyormuş. İşte bu Lokman Taşbaşoğlu yüzünden dünyada hastalık kalmamış, hepsi kalkmış. O çağda dünya mutlu bir dünya olmuş. Hastalık bilmeden yaşayanların dünyası. Bir şikayet varsa o da ölümdenmiş. Taşbaş Lokman bu işi nasıl yapar da bütün hastalıkların dermanını bulurmuş. Bunu da 70'sinden 70'ine kadar herkes biliyor. Bu Taşbaş Lokman Mehmet büyük bir gezginciymiş. Doğudan batıya gezmedik ülke, tabanının değmediği toprak kalmamış. Her gittiği yerde otlar, ağaçlar, çiçekler, kökler, topraklar, akarsular, kayalar hep onunla konuşurlarmış. O yanından geçerken bir çiçek başını kaldırır, azıcık dur Lokman Taşbaş, azıcık dur da kulağına söyleyeceklerim var. Ben tekmil göz hastalıklarına iyi gelirim. Adımı sorarsan adını söylermiş. Nasıl ilaç olacağını söylermiş. Lokman bir yandan çiçeğin adını yazar, bir yandan da o çiçeklerden koparır hurcuna doldururmuş. Gezdikçe, gördükçe kulaklarında fısıltı. Çiçekler, cümle bitkiler, tekmil doğa konuşuyor. Taşbaş Lokman bu köyden olurmuş, öteki ataları gibi. En çok da Toros'u dolaşırmış. Çünkü cümle dertlere derman bitkilerin hepsi de Toros'ta varmış. Lokman Taşbaş çok yorulmuş, geze geze canı çıkmış. Yelin, sızının ilacını arıyormuş. Her geçtiği yerde dünya ona sesleniyormuş. Bütün hastalıklara yüzlerce ilaç bulunuyormuş ama bir türlü yelin, sızının ilacı bulunmuyormuş. O da inat etmiş, bu işin arkasını bırakmamış. O da senin, bu ova benim, akarsular, ulu ormanlar geçmiş. Toros'un tepesine, kayalığına çökmüş. Yıldızlar iri iri kayalıkların üstüne sarkıyormuş. Taşbaş Lokman yorulmuş, canı çıkmış, uyuyakalmış. Bir de tanyerleri ışımadan inanılmaz bir gürültüyle uyanmış. Gözünü açmış bakmış ki gökyüzü görünmüyor kartal kanatlarından. Binlerce kartal yukarıdan aşağıya süzülüp iniyor. Orada yakında da suları köpüren büyük bir göz var. Bu gözden aşağı gürültüyle sular dökülüyor. Aşağılara inip bir büyük kayalığın kuyusunda gölleşiyor. Yeşil bir göl oluyor. Lokman Taşbaş bakar ki gökten süzülen kartallar doğru yeşil gölün içine. Batıp çıkıyorlar. Gölün üstü, dört bir yanı, dört bir yanındaki kayalıklar, gökyüzü kapkara, kartaldan gözükmüyor. Ortalığı kanat sesleri çığlıklar doldurmuş. Göldeki çırpıntı dalgalar gibi. Öğleye kadar bu böyle sürüyor. Kartallar süzülüp gelip, kartallar göle giriyor, yıkanıyorlar, sonra da gidiyorlar. Sonra gökte, kayalıkların sivrisinde kartalların oyunu başlıyor. Bin kartal birden yumuluyor, yuvarlak bir top oluyor. Korkunç bir fısıltıyla gökyüzünden yeryüzüne doğru kurşun hızıyla iniyor. Yere bir 15-20 metre kala kanatlarını açıp doğruluyor. Bu hızda kendini toparlayamayıp yere çakılan kartallar da var. Buradaki kartal ölüleri çoğunlukla böyle ölmüş kartalların ölüleridir. İkindiye doğru gölün kıyısında, içinde, kayasında, göğünde bir tek kartal bile kalmıyor. Cümle kartallar yuvalarına çekiliyorlar. Ortalık boşalınca Taşbaş Lokman kalkıp gölün kıyısına gidiyor. Göl, Taşbaş Lokman'ı görünce dile geliyor. Ya Allah'ın iyi kulu Lokman, beni iyi dinle. Aradın aradın ama aradığını da sonunda buldun. Benim sularım yele, sızıya iyi gelir. Benim sularıma girip yıkananda yel, sızı kalmaz. İyi dinle beni. Sularıma giren, şu kıyılarımdaki kartalların bıraktıkları tüylerin altından dökülen yağları da yabana atmasınlar. O yağdan bir parmak alıp sızlayan yerlerine sürsünler, sularıma girip çıktıktan sonra. Taşbaş Lokman bunu da yazıyor defterine. İşte şimdiki Toros'un kayalığındaki kartal çimek dedikleri yele, sızıya, deva suları Taşbaş Lokman bulmuştur. Tekmil ilaçları bulan, yeryüzündeki hastalıkların topunu silip süpüren Taşbaş Lokman, ölüme de çare aramaya kalkmış, bulmuş da, yoksulluğa da çare aramaya kalkmış, bulmuş da. Taşbaş Lokman Sultan önce Erciyes'e gitmiş. Erciyes'te bir çiçek var. Erciyes'in doruğunun ucunda açar. Bu koskocaman bir çiçektir. Bu çiçeğin saatten saatte, andan ana, günden güne rengi değişir. Çoğunlukla aka çalan bir bal rengi, arkasından ışıklandırılmış. Bu çiçeğe yaklaşıp uzaktan olsun kokusunu alan her insan, her yaratık hiçbir zaman hastalanmaz. Ölürse de hastalıksız, çok yaşlanınca küt diye ölür gider. Bu çiçeğe yaklaşabilen her kişi ömrü boyunca büyük mutluluklar dünyasında yaşar. Bir ömür dünyası cennet olur. Yok, yoksulluk yanına uğrayamaz. Hiçbir insan da bu insana kötülük edemez. Bu çiçeğin bir hüneri daha vardır. Bu dünyada bu çiçek ölüme bir çaredir. İşte bunu da bilen, bulan Taşbaş Lokman'dır. Bu çiçeğin yapraklarından birine dokunan, onun gölgesinde bir an durup ölmezliğe kavuşur. Öyleyse, bütün insanlar neden varıp da yapraklarına dokunmazlar, bir an gölgesinde durmazlar? Bu çiçeği, ulu yapraklarının uzunluğu bir kavak boyunda olan çiçeği bir evren bekler. Bu evren çiçeğin dört bir yanını, dağın doruğunu fır dolayı sarmıştır. 24 saatin ancak bir anında uyur. Ama bu an ne zamandır, gece midir, gündüz müdür belli değil. Bu anı bulup da çiçeğe ulaşmak, şimdiye kadar hiç kimse çiçeğe ulaşamamıştır. Bu evren öldürülemez mi? Hiçbir zaman, hiçbir türlü bu evreni ölüm yoktur. Bir yolunu bulup, parça parça edip, etini değirmende öğütsen, yerlere savursan ununu, yakıp kül etsen, küllerini yele versen, geri gelsen ki Erciyes'e, evren doruğa dolanmış yatar. Dünya kurulduğundan bu yana çiçeğin gölgesinde yatan evren öldürülür mü? İşte Taşbaş Lokman yıllar yılı bekleyip bu evrenin uyuduğu zamanı bulmuş, çiçeğe dokunmuş. Fakat dokunmuş oradan ayrılacakken evren onu görmüş. Öldürecekken kıyamamış ama ölüm büyüsünü bozmuş. Evren gözünü biraz daha açmamış olsaymış Taşbaş Lokman ölümden kurtulacakmış. Şimdi de bizim aramızda olurdu. Bu Taşbaş oğlunun dedesi, o Taşbaş Lokman'ın başka bir işi daha var. Bütün dünyayı gezmiş. Gezerken her çiçek ona kendini söylemiş. Ama o bir çiçek aramış ki kimseye söyleyemez. Yıllar yılı kulağa kirişte aramış, aramış. Öyle bir şey söyleyen bir çiçek çıkmamış. Çukurova'ya gelmiş. Yıllarca orada da aramış. Sonra Toros'a çıkmış. Toros'a çıkmış ki ne görsün. Bir dünya kadar çeşitli ot, bitki, çiçek... Toros'u da taş taş, ot ot, ağaç ağaç aramaya başlamış. Bir gün Tarsus'un üst başlarındaki yaylaya gelmiş. Artık da yaşlanmış, yorulmuş. Bir çınar varmış, ulu bir çınarmış. Altından bir göz kaynarmış. O sudan içmiş Taşbaş Lokman. Çınarın altında bir taşı yastık yapıp uyumuş. Tan yeri ışıdı ışıyacak. Taşbaş Lokman erken uyanmış. Ortalık koyu karanlık. Birden çınarın dibinden çat diye bir ses kopmuş. Oradan bir ışık patlamış. Bir an dört yan öyle aydınlanmış ki karıncanın ayağını görürsün. O aydınlıktan bir ses. Ben ölümün ilacıyım. Lokman çok şükür demiş. Bunun da çaresini bulduk ve defterine yazmış. Koşa koşa dağdan inmiş, gelmiş Misis Köprüsü'ne. Bütün insanlara ilanat vermiş. Ölümün çaresini buldum demiş. İnsanlar birikmişler, birikmişler. Yer gök insan olmuş. Taşbaş Lokman'ın ağzından çıkacak sözü beklerlermiş. Elindeki deftere yazılıymış. Okuyayım derken ak bir kanat gelip deftere vurmuş, defter Ceyhan Irmağı'na düşmüş. Bu Taşbaş oğlunun büyük atası işte bu Taşbaş Lokman'dır. Asıl azmaz, yol tezikmez. Eskiden de kurt eneği kurt olur. Muhtar Sefer işin sonunun nereye varacağını artık bilip duruyordu. Olan olmuştu. Bütün bu hikayeler, masallar Taşbaş'a varmak içindi. Muhtar Sefer biliyordu ki bir tecrübe sabitti ki bütün ermişler ortalığa, kıtlık yılları, salgın yılları çıkarılmışlardır. Son örneği de Murtaza. Fıkara daha tımarhanede. Adamcağızı bu namussuz köylüler bağırta bağırta ermiş ululuğuna çıkarmışlar. Başına da bu işi açmışlardı. Ama bütün bu hikayeleri Taşbaş kendisi çıkarttırıyordu. İş çok kurnazca örülüyordu. Önce bir dedesi taş kesiliyor, sonra öbür dedesi Lokman Hekim oluyordu. Millet de bile bile bütün bunlara inanmaya, umut bağlamaya dünden hazırdı. Gene bir tecrübe sabitti ki böyle hallerde, boğuntulu, sıkıntılı günlerde bu işler birdenbire çıkardı. Bir sabah gözünü açmış bakmışsın ki olan olmuş, dünya çalkanıyor. Bu sefer dededen başladılar. Bu işte taşbağın parmağı olmasaydı böyle uzun uzun her şey soy sop üstünde dolaşıp durmazdı. Ah Adil bugün gelse de dese ki arkadaşlar bağışladım. Ya da sizi soyacağım dese. Taşbaş hapı hemencecik yutardı. Şu adamlar hiç olmazsa gelseler. Onlar gelinceye kadar köylüyü oyalamak için bir şey yapılmaz mı? Böyle giderse bugün değilse yarın iş patlak verecek. Bir çare. İş başladı. Ermişlik hikayeleri çığ gibi yayılıyor. Bu olmaz olası Zala'nın düşleri de işin tuzu biberi. Şu Zala'ya bir belalı düş gördürüp de bir gün iki gün oyalanamaz mı köylü? Ya da... 26. Bundan iyisi can sağlığı ama tutar mı? Halk nasıl olsa Kır İsmail'in kızıyla ilgili biliyor. Evlenirse gözleri taşbaşın üstünden bu yana çekebilir mi? Bu köylü belli olmaz ki, belki çeker. Öylesine önemli işlerle hiç ilgilenmez de bu incir çekirdeğini doldurmaz bir olayla bir yıl iki yıl uğraşır. Düğün yapabilseydi bu evlenmede hiç olmazsa iki gün köylüyü oyalayabilirdi. Bu iki günde de kasabaya gidenler, belki de onlarla birlikte Adil Efendi gelirdi. Ama evlenirken bütün köylüye bir ziyafet çekmek hiç de yabana atılır cinsten bir iş değildir. Kır İsmail'i evine çağırdı. Şaşkınlığından ne yaptığını bilmiyordu. Halbuki Kır İsmail'in yanına dünür göndermesi gerekti. Bu kötü günlerde... Kusura bakma İsmail ağa dedi. Seni ayağıma çağırdım. Olacak iş değil ama günler kötü. Ne yaptığımı bilemiyorum. Uzun sözün kısası, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızını istiyorum. Üçüncü karım olaraktan bana çocuk yapacak. Şimdi bizim büyük avratla Zalaca'yı senin eve göndereceğim. Kızı alıp gelecekler. Kelaşık'ta nikahımızı kıyacak. Ne diyorsun bu işe? Kır İsmail. Allah'ın emri, peygamberin kavli ise baş üstüne. Ama bu kızı ben büyüttüm. Bunca yıl yedirdim, içirdim. Giyitler aldım ona. Bunun için bana birkaç kuruş başlık vermeyecek misin? Diye boynunu büktü. Muhtar. Kızın kızı olan kız değil ki. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Cümle alem de biliyor. Bu kızı kim alır? Allah'a dua et ki üstesine ben senden para istemiyorum diye sitemli söylendi. Kır İsmail almayacak diye korktu. Allah'ın emri ise başım üstüne. Peygamberin kavli ise başım üstüne. Bir kızsa senin ayaklarına kurban ederim dedi. Gönder de dünürcülerini alsın getirsinler kızı. Muhtar Kır İsmail'in bu yumuşaklığına sevindi. Bak dedi İsmail ağa, senin de şerefin var. Millet ananı avradına sövmesin diye kızıyım başlığı olaraktan sana buzağlı bir inek veriyorum. Bir de 500 lira para vermiş oluyorum. İneği baharda bana geri vereceksin, yani satmış olacaksın. Böylelikle durumu kurtarırız. Bir koskoca muhtar da meccanen bir kız almış olmaz. Kır İsmail, sağ ol, sağ ol muhtarımız, köyümüzün can damarı diye ellerine sarıldı. Kızı hemen alıp gelsinler, gönder de. Muhtar, bir de senin kızın için, senin şerefin için köylüye yarın sabah bir büyük ziyafet çekeceğim. 4 keçi keseceğim, 10 kazan bulgur aşı yaptıracağım, anladın mı? Senin kızın düğünlüden daha düğünlü evlenecek, iyi mi? Kır İsmail, çok sağ ol, iyi dedi, iyi babamız. O gece muhtar, iki karısının üstüne üçüncüsüyle gerdeğe girdi. Nikah kıyan kelaşıktı. Bütün köylü hemen o gün olayı duydu ama kimse tınmadı bile. Olağan saydı geçti. Herkes Kır İsmail'in kızıyla muhtarın ilgisini biliyordu. Kızı söyletip aşka gelerek titrediğini, sonra da bir gün iyice coşarak kızı kucağına alıp karılarının önünde yatağına götürdüğünü herkes biliyordu. Sabah erkenden keçiler kesildi, ocaklar yandı, kazanlar vuruldu ocaklara, yemekler pişti. Ziyafete bütün köylü davetliydi, herkes tıka basa yemek yedi. Yemekte herkes Taşbaşoğlu ve onun soyu üstüne konuştu. Bu ziyafet gözleri Taşbaşoğlu'ndan başka yöne çevireceği yerde daha da çok insanları Taşbaşoğlu üstüne itti. Bu ziyafet olmasa hiçbir zaman bütün köylü böyle bir araya gelip diz dize Taşbaşoğlu'nu konuşamazdı. Muhtar deli oluyordu, bu da sökmemişti. Sökmediği şöyle dursun tam aksi olmuştu. Taşbaşoğlu'nun ekmeğine yağ sürmüştü. Bu Taşbaşoğlu'ndan artık kurtuluş yok. Bu gidişle önce bu köyü, sonra da Tekmil Toros köylüklerini ele geçirecek. Köylü onun bir dediğini iki etmeyecek. Kara topaklı hocadan da beter olacak. Murtaza gibi sapkın, akılsız, saf değil ki iki jandarmanın önüne katıp tımarhaneye gönderesin. Bu böyle giderse yakında Taşbaşoğlu'na değil muhtar, İki jandarma, tüm Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bile dokunamaz. Kınına bile değemezler. O zaman işte öldüğün gündür muhtar Sefer Efendi. Muhtarlık mı? Enseyin kökünü görürsün de muhtarlığı göremezsin. bir de tatlıca canını kurtaramazsın. Taşbaşoğlu çağırıp iki köylüyü, ey Müslümanlar, bu muhtarın katli vaciptir. Yarın çaresine bakın desin. Yeter ki böyle bir söz ağzından çıksın. Hemen o anda muhtar değil, İsmet Paşa olsan seni toz ederler, toz. Taşbaşoğlu üstüne hikayeler çıktıkça, büyüdükçe seferin korkusu da bu gelişmeyle birlikte büyüyordu. Bunun bir tek yolu vardı. O da Adil hemen şimdi köye gelmeliydi. Başkaca kurtuluşun hiçbir mümkünü çaresi kalmamıştı. Muhtar gene de umutsuz gayretlerini sürdürüp götürüyordu. Adamlarına, akrabalarına bütün bu hikayelerin uydurma olduğunu söylettirmek istiyordu. Adamlar onun yanında amenna bu hikayeler uydurmadır diyorlar. Köyün içine çıkınca da onun telaşına, korkusuna gülüyorlardı. Köylüye, bu muhtar tüm aklını yitirmiş, bize böyle böyle söyledi diyorlardı. Bunu haber alan muhtar da öfkeden küplere biniyor. Ahde sadık, ahde sadık bir halis dost kalmamış. Herkes taş başa çalışıyor. Alçak köylü, namussuz köylü. Onu ermiş yapın bakalım. Ne geçecek elinize? Sizi soysun soğana çevirsin de görün bakalım diyor. Köyün içine çıkıyor önüne gelene. Yahu bu yalan ne yalan? Böyle yalan görülmüş mü? Koskoca Lokman Hekim nasıl taşbaşın dedesi olurmuş? Dedesi olur da nasıl Erciyes'in çiçeğinin yanına varırmış? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Taşbaşoğlu sizi kandırıyor diye söylüyor. Gence, yaşlıya, çoluğa, çocuğa, önüne kim gelirse onu tutuyor, konuşuyor, konuşuyor. Köylüler onun bu telaşının sebebini anlıyorlar. İçten içe buna seviniyorlar. Ona, onun bitip tükenmeyen sözlerine hiç karşılık vermeden boyun kırıp ondan uzaklaşıyorlar. Ali'yi arıyordu. Meryemce'nin oğlu can düşmanı Ali'yi. Sabahtan bu yana 3 kere evine gitmiş bulamamıştı. En sonunda Ali'yi köyün ortasında yakaladı. Bu ne iştir Ali dedi. Duydun mu neler oluyor? Ali safça yok dedi. Duymadım. Neler oluyor ki? Aman Ali, aklını mı yitirdin sen? Köyün üstüne bir felaket iniyor ki felaket derim sana. Millet taşbaşı ermiş yapıyor. Duymadın mı? Koca Lokman Hekim taşbaşın dedesiymiş. Daha neler de neler. Bütün bunları taşbaşoğlu kendisi çıkarıyor. Köyde adamlarınca yaydırıyor. Köyün üstüne, bütün Toros ülkesinin üstüne Kara Topaklı Hoca'dan da beter olacak. Kara Topaklı Hoca hiç olmazsa bizim gibi insandı. Baksana taşbaşlı soyunda kimler varmış? Lokman Hekim. Yakında bu soya 2-3 peygamber de bulmazlarsa şaşarım. Bundan sonra da bu akılsız taşbaş Mehmet'in sonu ya hapishane ya tımarhane. Bunu hep beni yok etmek için yapıyor. Ona söyle ki değilermiş peygamber de olsa ben mahvolmadan onu mahvederim. Ben ölmeden onu öldürürüm. Bir de sana söyleyeyim ki Ali, benim yerime bu köye sen muhtarsın. Benim yaşım gelip geçti bile. Şurada 5-10 yılım var. Sen ki çok gençsin. Muhtarlığı sana vereceğim. Bu sana erkek sözü. İstersen Kur'an'a da el basar yemin ederim. İşte bu sebepten bu taşbaşoğlu senin önüne bir engeldir. Seni muhtar yapmaz. Bunun önüne geçmek, bu işi daha yol yakınken bitirmek, köylüyü uyarmak bizim vatani, yüksek, bilumum ödevlerimiz arasındadır ve de tam böyledir. Hükümet böyle bir adamın bizim köyden çıktığını duyunca köyü topa tutar, öyle değil mi?